Merhaba, bu derinlemesine yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün masamızda Polat Çamlıbel'in kaleminden çıkmış Büşrürüm Rüyası adında oldukça çarpıcı bir şiir var. Bize gönderdiğiniz bu metin ilk bakışta bir köyün modern hatta ütopik bir şehre dönüşme hayalini anlatıyor gibi. Ama sanırım yüzeyin altında çok daha fazlası var. Gelin bu rüyanın katmanlarını birlikte aralayalım ve bir topluluğun ortak arzularının, belki de gizli korkularının portresini çıkaralım.
Kesinlikle öyle. Bu metni okumaya başladığımda beni ilk yakalayan şey buydu. Bu bir istek listesi değil, adeta bir manifesto gibi. Kırsal gerçekliğin o sert, çomurlu zeminiyle hayal edilen o parlak potansiyel arasındaki uçurumu görüyorsunuz. Ama asıl büyüleyici olan kurulan hayallerin ne kadar spesifik ve yerele özgü olması.
Evet.
Yani sadece zengin olalım, güzel bir yer olsun denmiyor. Altın taştan yaylaya, teleferik, çataktaki cemevi, Yenice Ardı'ndaki organize sanayi. Bu detaylar bunun tek bir kişinin değil, bir topluluğun kolektif hafızasının ve ruhunun bir yansıması olduğunu gösteriyor.
O zaman bu kolektif rüyada bir gezintiye çıkalım. Şiir çok temel bir yerden, herhalde en can sıkıcı sorundan başlıyor, yollardan. Yolu asfalt, otoban, çamur, çukur yok olmuş diyor.
Herkesin ilk hayali budur herhalde.
Ama hemen ardından gelen dizeler, meselenin sadece A noktasından B noktasına gitmek olmadığını gösteriyor. Yolların kenarına lale çiçek ekilmiş, refüjün ortasına palmiyeler dikilmiş.
İşte o lale ve palmiye detayı çok önemli. Neden lale ve palmiye de mesela çam ağacı veya ne bileyim gül değil?
Doğru.
Lale bir medeniyet ve estetik sembolü. Palmiye ise daha çok tatil beldelerini sıcak, modern ve biraz da lüks bir yaşamı çağrıştırır.
Anladım.
Yani şair sadece yolumuz olsun demiyor. Yolumuz prestijli olsun, görenler buranın sıradan bir yer olmadığını anlasın diyor. İşlevselliğin çok ötesinde bir kimlik ve itibar inşası çabası bu.
O köy algısını tamamen silme çabası yani.
Aynen. O algıyı kökünden kazıyıp yerine parlak bir şehir kimliği koyma arzusu.
Bu kimlik inşası granit mermer olmuş o çamurlu sokaklar dizesiyle zirveye çıkıyor sanki. Granit mermer. Bu biraz soğuk ve gösterişçi bir hayal değil mi sizce de?
İlginç bir nokta.
Sanki o köyün sıcak, doğal dokusunu, o toprağın kokusunu tamamen yok etme pahasına kurulmuş bir modernlik gibi geldi bana.
Çok yerinde bir gözlem. Belki de o çamurdan o kadar bıkmışlar ki onunla ilgili her şeyi silip atmak istiyorlar. Bu, o modernleşme arzusunun içindeki bir çelişkiyi yakalıyor aslında.
Nasıl bir çelişki?
Bir yandan köklerine bağlı bir toplum hayal edilirken, diğer yandan geçmişin fiziksel izlerini, çamuru, tozu tamamen silme isteği var. Granit, mermer, kalıcılığın, temizliğin ve geri dönülmez bir değişimin sembolü. Artık eskisi gibi olmayacak demenin en somut yolu. Ama vizyon sadece yerle sınırlı kalmıyor. Coğrafyanın zorluklarını da aşıyor. Altın taştan yaylaya kurulmuş teleferik dizesi gibi.
Teleferik fikri muhteşem. Bu sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda doğaya hükmetme, onu seyirlik bir manzaraya dönüştürme fantazisi.
Kesinlikle. Turizm potansiyeline de direkt bir işaret var. Ama beni en çok şaşırtan detaylardan biri eski köyün içine kurulan yeraltı çarşısı hayali oldu. Bu çok sofistike bir şehircilik fikri. Hem tarihi dokuyu koruyup hem de modern ihtiyaçları yerin altına alarak çözmek. Evet. Bu sıradan bir hayalin ötesinde, üzerine gerçekten düşünülmüş bir plan gibi duruyor. Manyas düzüne yapılan TOKİ konutları planlı kentleşmeyi, yeraltı çarşısı ise mevcut alanı akıllıca kullanmayı simgeliyor. Bütün bu altyapısal hayaller birleştiğinde ortaya sadece daha yaşanılır bir yer değil, aynı zamanda zeki, estetik ve iddialı bir mekan tasarımı çıkıyor.
Biz de en modernini, en iyisini yapabiliriz diyorlar aslında.
Tam olarak bunu diyorlar.
Peki bütün bu parlak mermer yolları, teleferikleri, yeraltı çarşılarını ayakta tutacak güç nereden gelecek? Bu rüya şehrin ekonomik motoru ne?
Hah, Geldik en önemli konuya.
Şairin bu konudaki vizyonu da en az şehircilik hayalleri kadar iddialı ve sanırım her şeyin kilitlendiği o sihirli dize şu. Gurbete gidiş bitmiş, görün ne bahtiyarım.
Bu dize ekonomik bir hedeften çok daha fazlası. Bu sosyolojik bir devrimin ta kendisi. Gurbet, yüzyıllardır Anadolu'nun gerçeği.
Ailelerin parçalanması, köklerden kopuş.
Yalnızlık demek. Gurbete gidiş bitmiş demek, artık kendi toprağımızda doyabiliyoruz, sevdiklerimizle bir aradayız, toplumsal dokumuz yeniden güçlendi demek.
Bu yüzden görünle bahtiyarım diye bitiriyor. Çok duygusal.
Kesinlikle. Rüyanın en temel vaadi bu.
Peki bu vaadi nasıl gerçekleştirmeyi hayal ediyor? Şiire göre ekonomi 3 temel direk üzerine kurulu. İlki, en temel olanı, köyümün her yerinde yapılır sulu tarım.
Yani geleneksel tarımdan modern, verimli tarıma geçişin hayali. Toprağa ihanet etmeden onu daha verimli hale getirmek.
Aynen. Bu birinci ayak.
Evet.
İkincisi ise turizm. Bir turizm merkezi Akpınar'dan ötesi, 100 bin turist geliyor, mutlu ediyor herkesi.
100 bin turist. Bu rakamın altını çizmek lazım.
Çok iddialı bir rakam.
Bu yerel bir pansiyon işletmeciliğinden bahsetmiyor. Bu uluslararası ölçekte bir cazibe merkezi olma iddiası. O telefelik, o güzel yollar hep bu büyük turizm hayalini besliyor.
Tarım ve turizm kulağa çok uyumlu geliyor. Ama şair üçüncü bir ayak daha ekliyor ve işler burada biraz karmaşıklaşıyor sanki. Çarhı'nın deresinde dizili fabrikalar, Yenice'nin ardında organize sanayi var. Şimdi bir dakika.
Evet.
100 bin turisti çekecek o doğal güzelliklerin Akpınar'ın hemen yanında bacaları tüten fabrikalar. Bu ikisi bir arada nasıl var olabilir?
İşte bu rüyanın doğasını mükemmel bir şekilde özetliyor.
Öyle mi?
Tabii. Gerçek hayatta bir plancı, sanayi bölgesiyle turizm alanı arasında bir tampon bölge bırakalım, derenin ekolojisini koruyalım diye düşünür. Ama bir rüyada bu çelişkilere yer yoktur.
Anladım.
Rüyada hem derenin kenarında istihdam sağlayan fabrikalar olabilir, hem de aynı dere biraz ileride turistlerin hayran kaldığı bir manzaraya sahip olabilir.
Yani her şeyin en iyisine aynı anda sahip olma arzusu.
Kesinlikle. Dışa bağımlılığı azaltan, kendi kaynaklarıyla hem tarımsal, hem endüstriyel, hem de turistik olarak kalkınan, kusursuz bir kendi kendine yeterlilik fantazisi bu.
Anladım. Yani bu bir hem pastam dursun hem karnım doysun. Karnı doyurduk, altyapıyı kurduk, peki ya sonra?
Evet, insanın sadece ekmeğe ihtiyacı yok.
Ruha da ihtiyacı var. Şiir bu noktadan sonra vites yükseltiyor ve bizi Büşrüm'ün sosyal ve kültürel hayatına sokuyor. Ve çıtayı öyle bir yere koyuyor ki, Büşrüm Üniversitesi eğitim verir Argun'da kampüsler, fakülteler, yüksek okul Sorhun'da.
Bir köy için üniversite hayal etmek bu devasa bir sıçrama.
Devasa bir sıçrama.
Ve çok bilinçli bir tercih. Üniversite bir yerin kaderini değiştirir. Sadece oranın gençlerine eğitim vermez, dışarıdan zeki, genç beyinleri de oraya çeker.
Beyin göçünü tersine çevirme rüyası.
Tam olarak bu. Bilgi üretimi, kültürel alışveriş, ekonomik canlanma demektir. Büşrüm'ün sadece yaşanan bir yer olmaktan çıkıp, düşünülen, fikir üreten bir merkez haline gelme hayalidir.
Üniversitenin yanına bir de modern bir sağlık sistemi ekliyor. Karagelin'de gördüm Özçelik Hospitali, hep sağlıklı, mutlu, dulu, öksüzü, yetimi.
Hospital kelimesinin hospital gibi modern bir tınıyla kullanılması bile o havayı veriyor.
Evet, o detay ilginç ama burada sadece bir bina hayali yok, aynı zamanda sosyal bir güvence hayali var.
Kesinlikle. Toplumun en savunmasız kesimlerinin bile güvende ve sağlıklı olduğu bir yer. Ve bu sosyal yapı, kültürel ve manevi kimliği asla dışlamıyor. Tam tersine onu yüceltiyor.
Cemevi detayı.
Aynen. Çatak'taki Cemevi, görkemlice yapılmış Cemal Dede'nin büstü tam önüne dikilmiş dizeleri bunun en güzel kanıtı. Modernleşme projesi topluluğun inançlarını ve değerlerini bir kenara itmiyor. Aksine onlara görkemli bir yer açıyor.
Cemal Dede büstü detayı da çok yerel, çok özel.
Tabii, o topluma toplum yapan manevi figürlere sahip çıkıldığını gösteriyor. Bu, kimliğini kaybetmeden gelişmenin, köklerini unutmadan geleceğe yürümenin en net ifadesi.
Kültürel hayat bununla da sınırlı değil tabii. Ömerli'de yapılmış mega kültür merkezi her gün farklı etkinlik cezbediyor herkesi.
Mega kelimesi yine o büyüklük ve iddia arzusunu gösteriyor.
Evet, her şey çok büyük. Ama benim favorim şu. Vardım tepe dibine, Pınar'ın karşısında 5 katlı kütüphane.
5 katlı?
5 katlı. Yani Büşrüm'de bu kadar kitabı kim okuyacak diye sormadan edemiyor insan.
Belki de asıl soru bu değildir.
Nedir peki?
Asıl mesele o kitapları okuyacak insanların varlığı değil, o kitaplara erişme imkanının varlığıdır. 5 katlı bir kütüphane, bilginin ve öğrenmenin o toplum için ne kadar merkezi bir yerde olduğunu gösteren bir anıttır adeta.
Doğru, bir sembol aslında.
Tabii, üniversite teorik bilgiyi, kütüphane ise hayat boyu öğrenmeyi ve bireysel merakı temsil eder. Bir de Kaya Cuğa'ya Yapmışız Hacı, Yalçın Vakfı'nı dizesi var. O da bu sosyal dokuyu tamamlıyor. Vakıf kültürü, sivil toplumu, dayanışmayı simgeler.
Yani tüm bu kurumlar birleştiğinde...
Sadece zengin değil, aynı zamanda eğitimli, sağlıklı, kültürlü ve birbirle kenetlenmiş bir toplum modeli ortaya çıkıyor.
Evet, tüm parçalar yavaş yavaş birleşiyor. Mükemmel bir altyapı, çelişkisiz bir ekonomi, zengin bir sosyal ve kültürel hayat. Peki bütün bu gelişmeler neye hizmet ediyor? Yani Büşrüm'ün bu rüyadaki nihai hedefin ne? Sadece kendi içinde mutlu, müreffeh bir yer olmak mı?
Şiirin son bölümüne geldiğimizde anlıyoruz ki hayır.
Değil mi?
Değil. Asıl mesele bu yerel başarının ulusal sahnede tanınması ve bir gurur kaynağına dönüşmesi.
Dışarıdan bir onay ihtiyacı.
Tam olarak bu. İçerideki mükemmellik dışarıdan bir onayla taçlandırılmak isteniyor. Ve bu tanınma arzusunun en coşkulu, en kitlesel ifadesi de sporda ortaya çıkıyor.
Aşağıya at spor şampiyon teknik direktör Rahat Kanıcağ'ın böğründe 100 bin kişilik stat.
100 bin kişilik bir stadyum. Bu akıl almaz bir sembol.
Gerçekten akıl almaz.
Nüfusu ne olursa olsun bir yer için bu ölçekte bir stadyum hayal etmek, o yerin adını tüm ülkeye, hatta dünyaya duyurma arzusudur.
Yani bu biraz gerçeklikten kopuk bir hayal değil mi? Bir tür güç gösterisi, bir gövde gösterisi yapma arzusu belki de.
Kesinlikle bir gövde gösterisi. Bizim stadımız sizinkinden büyük demenin bir yolu. Spor zaferi, kolektif gururun en saf halidir. Biz de varız ve en iyisiyiz demenin en basit yoludur.
Ama bu biz de varız mesajı sadece tribünlerde bağırılmıyor.
Aynen. Kendi seslerini, kendi hikayelerini de anlatmak istiyorlar.
Büşrüm FM, Büşrüm TV yayın yapıyor Uydu'dan.
İşte bu dizeler o yüzden kritik. Artık sadece İstanbul'dan, Ankara'dan gelen haberleri izleyen pasif bir alıcı değil.
Aktif bir merkez olmak.
Uydu'dan tüm dünyaya kendi gündemini, kendi kültürünü, kendi başarısını anlatan aktif bir merkez olma hayali bu. Kendi hikayenin sahibi olmak.
Bu çok güçlü bir adım. Ve bu gücün varabileceği son nokta, rüyanın belki de en zirve anı siyasette yaşanıyor. Çıkardık Büşrüm'den biz 2 tane mebus. Biri başbakan oldu, çok mutluyuz mesuduz.
İşte bu. Hayal edilebilecek en son nokta.
Kendi köyünden birinin, o çamurlu yollardan yürümüş birinin artık ülkeyi yönetmesi.
Bu, yerel gururun ulusal güce dönüşmesinin nihai fantazisi. Artık Büşrüm, haritada bir nokta değil, ülkeyi yöneten iradenin kaynağı. Bu, biz artık çevrede değil, merkezdeyiz demektir.
Ve bütün bu başarının sırrı neymiş?
Şair tüm bu inanılmaz başarının temelindeki sırrı da sonlara doğru fısıldıyor. Ali Usta'nın zurnası ellik çalıyor ellik. Yok aşağı yukarı, olmuşuz hep bir birlik.
Birlik. Yani bütün o stadyumlar, fabrikalar, başbakanlar hepsinin temelinde o birlik var.
Evet, aşağı yukarı ayrımının kalmadığı, herkesin ortak bir coşkuyla aynı halk oyununu oynadığı bir toplum ideali. Bu devasa dönüşümün ancak içerideki sosyal barışla mümkün olabileceğini söylüyor. Her şeyin kilidi bu.
Böylece Büşrüm'ün rüyasında otobanlardan, üniversitelere, fabrikalardan, başbakanlık makamına uzanan gerçekten kapsamlı bir yolculuk yapmış olduk. Polat Çamlıbel bir şiire sadece bir köyün değil, belki de bir ülkenin kolektif kalkınma hayallerini, umutlarını ve özlemlerini sığdırmayı başarmış.
Ama tam bu noktada şiirin son kıtası geliyor ve her şeyi bir anda sarsıyor.
Evet.
Tek rüya bitiyor, şair uyanıyor ve kendini şöyle sesleniyor. Polat Çamlıbel, böyle ne palavra atmışsın.
Kendi kurduğu o devasa dünyaya bir anda palavra diyor.
Boş laf, uydurma imkansız. tam o gerçekliğin soğuk duvarına çarptığımızı hissederken, hemen ardından o umut dolu fısıltı geliyor.
Tüm bunlar gerçek olur, belki de bir bakmışsın.
İşte o son iki dize.
Bütün şiirin anlamını değiştiriyor. Önce hayali yıkıyor, sonra enkazın altından o umudu yeniden çıkarıyor. İnanılmaz bir final.
Kesinlikle. O final, hayal ile gerçeklik arasındaki o kırılgan ama bir o kadar da güçlü bağı mükemmel bir şekilde yakalıyor. Bir an için imkansız, saçma palavra gibi görünen her şeyin aslında bir ihtimal dahilinde olduğunu hatırlatıyor.
Bize şunu sorgulatıyor.
Bir hayali dile getirmek, onu gerçeğe dönüştürmenin ilk adımı mıdır? O palavrayla belki de bir bakmışsın arasındaki o kısacık mesafe, o bir anlık tereddüt belki de umudun ta kendisidir.
Bu etkileyici ve katmanlı şiiri bizimle paylaştığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Bu rüyanın içinde gezinmek bizim için de harika bir deneyimdi. Şimdi düşünme sırası sizde. Bu rüya size ne hissettirdi? Sizin yaşadığınız yer için kurduğunuz en büyük hayal nedir? Ve en önemlisi, o hayalin ne kadarı size bugün bir palavra gibi geliyor, ne kadarı için belki de bir bakmışsın gerçek olur diyebiliyorsunuz.